Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Kitapların ve dergilerin dünyasından konuşmaya çalıştığımız, kültür sanat gelişmelerinden söz ettiğimiz, dergilerin yeni sayısını konuk ettiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Ve bugün bir de konuğumuz var, Selim Tiryakioğlu. Bizlerle beraber hoş geldin Selim.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
Teşekkürler, siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz. Sen aslında bu programa çok konuk sayılmazsın. Aslında demirbaşlardansın. Çünkü evet. Bu programa biz seninle başlamıştık. Furkan yoktu o zamanlar.
Aslında
Furkan
ben sonradan... hep bir konuk gibiyim yani. Selim abinin yokluğunda kendimi hep bir konuk gibi hissediyordum.
Kesinlikle.
Ama... Kesinlikle. Şimdi gelince artık ev sahibi olduğumu da yavaş yavaş hissetmeye başladım. onu da ifade edeyim.
Evet, programımıza Selim Tiryakioğlu'la başlamıştık. Kendisi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Türkçe bölümünde akademik çalışmalarını devam ettiriyor. Daha sonra bir yurt dışı seyahati oldu kendisinin. Şu anda da Amerika'da birkaç haftadır Türkiye'ye geçici olarak geldi. Programımıza o sebepten dolayı biz Furkan'la devam ediyoruz ama mümkün olduğunca da böyle fırsat buldukça da Selim'in sesini bu programda duymak istiyoruz açıkçası.
Ben de çok memnun oldum bu davetinizden dolayı. Uzun bir aradan sonra yaklaşık 6 ay oldu. Gerçekten özlemişim. İnşallah güzel bir muhabbet olur.
İnşallah. Bizim programımız tabii daha çok dergiler ve kitaplar üzerine yoğunlaşıyor. Yine oradan hareketle konuşacağız bu programımızda da. Furkan'ın önünde bir dergi ve bir kitap görüyorum. Zannediyorum ondan bahsedecek. Selim de bu programa özel bir kitaptan konuşmak istiyor. Bendeniz de Genç Dergisi'nin yeni sayısından ve bu programa özel hazırladığım diğer kitaplardan söz etmeye çalışacağım. Fakat şöyle farklı bir giriş yapalım diye arz ediyorum. Siz de uygun görürseniz. Daha önce sizle bunu çok bilerek aslında istişare etmedim. Biraz daha böyle sürpriz olsun diye. Bu aralar neler okuduğumuzdan ve onların bizim üzerimizde ne tür tesirleri olduğundan söz edelim dilerseniz. Böyle bir sohbetle başlayalım en azından. Mesela ben Selim'in şu an hatıra kitaplarına yoğunlaştığını biliyorum. Furkan'ın zaten onun kendisini tanıdığımdan bu yana hep felsefe kitapları olsun efendim, mitoloji kitapları olsun veya kendi ilahiyat mezunu olduğu için onunla da ilgili alanlarda olsun okumalar yaptığını biliyorum. Bu aralar siz neler okuyorsunuz bugünlerde? Biraz onu dilerseniz konuşalım, sohbet edelim. Furkan'la başlayalım.
Evet, teşekkür ediyorum Yusuf. Gerçekten bu son zamanlarda okumuş olduğumuz kitaplar bizim hem iç alemimizde hem de dış dünyamızda bir takım farklı bakış açıları yakalamamıza katkı sağlıyor diyelim. Ben en son Üsküp Dilencilerini işte geçen haftalarda bir tanıtmıştım. Geçen hafta tanıtmıştım Üsküp Dilencilerini.
Yanlış değilsem düzelt. Onun önümüzdeki okur sayısına da bir yazı olarak hazırlamaya çalışıyorsun herhalde bu aralar.
İnşallah. Yani hazırlama gayreti içerisindeyim.
Yani bir görev bilinciyle okuyorsun aslında.
Yani aslında öncelikle bir görev bilinciydi ama sonra olayın rengi değişti Yusuf. Yani o kitap...
Bunu özellikle şundan dolayı vurgulamak istedim. Bazı kitaplara yaklaşımımız biraz öyle oluyor değil mi? Yani Selim, belki katılırsın sen de. Yani bir üniversitede işte bir ders için okuyorsun. Veya hani biri okuşunu da bunun üzerine konuşalım dediği için okuyorsun. Veya bir yazı yazmak için okuyorsun. Bu daha başka türlü bir okuma biçimi. Görev bilinciyle. Ama bir de o aralar kendini hakikaten ya sırf kendi istediğin için, kendini seçerek, arzulayarak okuduğun eserler oluyor. Her ikisinin de okuma biçimi birbirinden farklı. Dolayısıyla tesiri de farklı.
Bazen de şöyle oluyor. Yani görev bilinciyle okumuş olduğunuz bir kitap sizi kendi içine çekiyor. Ve ondan sonra siz artık kitabın bir parçası olmaya başlıyorsunuz. Ben Kim Mehmedi'nin Üsküp Dilencilerini okumaya başladığımda bunu hissettim. Yani öncelikle bir işte dergiye yazı yazmak için okumaya başlamıştım. Ama sonra fark ettim. Yani biz işte Balkanlara duyduğumuz hassasiyetin de belki bunda katkısı vardır. Çünkü çok özel bir coğrafya. Her şeyiyle çok özel bir coğrafya. Yani sosyal statülerini göz önümüze alalım. Yani göz önüne alalım. Tavırlarını göz önüne alalım. Her şeyiyle Balkanlar özel bir coğrafya gerçekten. Tıpkı Orta Doğu gibi, tıpkı Kafkaslar gibi, Anadolu gibi. Bizden birçok parçayı içinde barındıran ve bizim de birçok parçasını içinde barındırdığımız bir coğrafya. O kitabı okurken ben bunu hissettim doğrusu. Yani bir Osmanlı havasını teneffüs ettiğimi gördüm. Ve Osmanlı sonrasında yaşanan hadiseler. Mesela bir işte Sloven, Hırvat, işte Yugoslavyası, krallık var. O dönemde yaşananlar. Sonra Tito dönemi. Tito ile beraber o insanların parçalanmışlıkları, İkinci Dünya Savaşı acıları ve bu acıların dilenciler perspektifinden anlatılması çok ilginç. Ve o kitapta dikkatim başka bir şey daha çekti Yusuf. Özellikle ona da vurgu yapmak istiyorum. Örneğin mesela koluna konan bir sinekten bahsediyor. Daha sonra o sinek üzerinden farklı bir açılım yakalıyor. Oradan Üsküp'ün dağlarına gidiyor. Sineğin üstündeki renklerden bahsediyor. Hangi çiçeklere konduğundan bahsediyor. Daha sonra size aslında Üsküp'ün dağlarını da anlatıyor. Vardar Ovası'nı anlatıyor. İşte nehirlerini anlatıyor. Sadece yani o kitapta dikkatimi çeken bir farklılık yani olarak.
Sadece insan hikayeleri değil. Yani onlara eşlik eden pek çok şey var. Hepsi kıymetli.
Aslında şu var. İnsan hikayesinin içerisinde hepimiz için geçerli değil midir? Yani bizim için çok küçük görünen, hatta hiç farkında olmadığımız bir takım nüanslar, yani birazcık daha yoğunlaştığımızda aslında çok büyük bir şey oluyor. Yani
belirleyici bir şeye dönüşebiliyor.
Mesela bundan mülhem diye düşünüyorum. Yani son zamanlarda aklıma geldi. 15 senedir sırtıma takmış olduğum bir çantam var benim. Geçen yolda giderken birazcık daha dikkatli inceledim. Üzerinde benekler var mesela. 15 sene sonra fark ettim bunu. Ve ne kadar vefasız olduğumu düşündüm. Yani 15 senedir
eşyaya karşı
tabii sırtıma taktığım bir çanta ve beneklerini fark etmemek. Bu çok ilginç bir şey. Kırmızı çizgilerini fark etmemek. İşte fermuarındaki o incinen noktaları fark etmemek. Bu gerçekten aslında insanın bakışında bir eksikliğin olduğunu da gösteriyor. Yani bu nüanslar önemli. Bu kitaplarla aslında belli şeyleri bizler fark ediyoruz. Bu açıdan Üsküp dilencilerini dinleyicilerimize ben özellikle tavsiye ediyorum.
Ketebe yayınlarından. Yani bu aralar onu okuduğundan söz etmiş oldun. Selim sen ne dersin, ne okuyorsun bu aralar?
Evet, ben de senin de bahsettiğin gibi hatırat kitapları okuyorum bu aralar. Biraz da yaz psikolojisi işte neye tatile karşı? Geldim. Yani böyle insan hani şu psikolojiyle geldim. Bir müddet aslında kendimi böyle bütün işte akademik çalışmalarla uğraştığımız için onlardan böyle uzaklaştırıp biraz önce değindin ya hani görev bilinciyle okumak bir de işten gelen merakla okumak. Aslında bu anlamda iki türlü okuma var diyebiliriz. Birisi dışarıdan gelen okuma, birisi de içeriden gelen okuma. Yani
böyle sınıflandırmak belki daha doğru.
Evet böyle.
Gerçekten güzel bir sınıflandırma. İşten gelen okumak, dıştan,
evet, dıştan
gelen okuma.
Çok güzel. Şeklinde. Ben de çoğu işimiz belki işimiz kitaplar olduğu için aslında dışarıdan bakınca hani insanlar böyle kitaplarla kitabı seven birisi kitaplarla uğraşan insana özenir ya.
Evet.
Çok da böyle şey olmuyor aslında baktığınız zaman görev bilinciyle okumak da bir noktadan sonra insanı artık sıkıyor. Biraz da merakla okuyalım diyerek hatırat kitaplarına daldım.
Tabii evde mesela kitap okumaya başlayınca eşimiz hemen diyor ki eve iş getirme. Çünkü işin zaten hep normalde kitaplarla.
Evet evet bizim öyle bir durumumuz var. Hatırat kitapları olarak şeyden başladım aslında. İlk kütüphanemde vardı yani yıllar önce almıştım. Veled Çelebi İzbudağ'ın Tekkeden Meclise Bir Çelebi'nin Hatıraları diye. Çelebi biliyorsunuz Mevlevilik.
Timahşe yayınları mıydı?
Timahşe yayınlarından çıkmış bir kitap. Bu hatırat kitabından başladım. Çok güzel bilgiler var içinde Mevleviliğe dair. İşte Veled Çelebi İzbudağ'ın hayatı. Tam Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde yaşamış birisi. O anlamda yani hem Osmanlı kültürünü, tekke kültürünü biliyor. Hem meclise sonradan giriyor, milletvekili oluyor. 1950'lere kadar milletvekili yapıyor. Bunu okudum. Ardından sonra böyle hatırat kitabı onu okuyunca zaten çok böyle bir kendimi içinde kaybolmuş hissettim. Sonradan gittim. Kral Abdullah'ın hatıralarını aldım. Biliyorsunuz Küre Yayınları'ndan çıkmış.
Evet.
Ardından senden aldım.
Benden zorla aldı.
Yusuf'tan.
Hiç gönlüm yoktu. Hatta alma dedim. Ona rağmen almış, haberim yok.
Evet, Ali Emiri'nin izinde Serhan Tayşi'nin Taha Kılıç abimiz tarafından
yine
yazılan, kaydedilen, kayda geçirilen hatıratı aldım. Böyle sırayla okudum, okuyorum da hala. Şu an Ali Emir'in izinde hatıratını okuyorum.
Hatırat kitaplarının evet. Bizi çok çok böyle zenginleştiren bir yönü olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü orada tecrübe edemeyeceğimiz, hiçbir zaman mümkün olmayan yani tecrübe etmenin hayatları tecrübe edermiş gibi aslında içselleştirme imkanı barındırıyor evet. kendi içinde.
İnsana şey böyle hani her
ve
kitap insan
yani etkiler. Hani şöyle klişe cümlelerde kurmak istemiyorum. Yani o dönemi en iyi hatıralardan anlarız şöyle. Onlar ayrı. Hani bir tarihi bilgiye sahip olmak, bir entelektüel bir zevki tırnak içinde tatmin etmeye çalışmak bu ayrı bir boyutu. Ama bir tecrübe devşirmek yani oradan. Mesela ben Ali Ulvi Kurucu'nun hatıralarını 4 cilt çok uzun bir süre içerisinde okumuştum. Yani aylar belki bir yıl belki de bir daha da fazla sürmüştü 4 kitabı okumak. Ama çok sindire sindire okudum. Çoğu yerini çok yakın hatırlıyorum şu an zihnimde. Ve beni o okuma süreci boyunca çok zenginleştirdiğini hep hissettim.
Evet ben de hatırata şöyle bakıyorum. Yani hatırat kitaplarına şu şekilde bakıyorum. Her kitap, her hatırat aslında bir pencere. O döneme bir pencere ve günümüze bir pencere. Yani bundan 50-60 sene önce, 100 sene önce, 500 sene önce yazılan kitaplar bizim o dönemle bir irtibat kurmamızı sağlıyor. Kim aracılığıyla? Bunu yaşayan ve yazan kişi aracılığıyla bir bağlantı kurmamızı sağlıyordur.
Yani bir de mesela seyahatname bir tür gibi düşünülüyor. Biyografi bir tür, otobiyografi evet. bir tür, işte hatıra. Aslında hepsi aynı yere geliyor. Yani seyahatnameler de hatıra, biyografiler de hatıra, otobiyografi. Yani nihayetinde bir insan hikayesi pek çok yönüyle okuyoruz. Ve işte oradan farklı hayatların hikayelerini kendimize evet. devşiriyoruz.
Hatıratların şöyle güzel bir yanı var. Kral Abdullah'ın hatıratını okurken onu fark ettim. Şimdi tabii biraz da siyasetçi olmasının getirdiği bir şeyle. Mesela bu arada şey de okudum. Ahmet Davutoğlu'nun, alim olan Ahmet Davutoğlu'nun.
Vefat etti değil mi?
Ölüm, Hadis Alimi.
Şeydi kitabın adı. Ölüm Daha Güzeldi diye bir kitabı var.
Vefat etmişti değil mi?
Evet evet.
Bir meali de var onun bildiğim kadarıyla.
Onun da hatıratını okudum. Şimdi mesela Ahmet Davutoğlu'nun hatıratı daha böyle samimi ve daha daha rahat konuşuyor. Yani anlatıyor her şeyi falan. Şimdi Kral Abdullah tabii siyasetçi olunca mesela
resmi bir karakterler arası lazım. Bazı şeyleri örtmesi lazım.
Karakterler arası farklar da var. Mesela onu da fark ediyorsunuz. Şunu fark ettim. Yazar dipnot düşmüş. Onu hazırlayan, çeviren kişi daha doğrusu. Arapçadan çeviren kişi. Kral Abdullah şimdi İttihat Terakki Partisi ile ilişkisini anlatıyor. Bir anlamda aslında yalan söylemiş. Yani hatıratta böyle bir şey kurmuş. Kendince bir senaryo var. Hani hepimiz yaparız ya hayatta bazı şeyleri böyle mantığa bürümeye çalışırız. Yani neden Osmanlı isyan ettiklerini işte İttihat Terakki Partisi bize böyle böyle davrandı, kötü davrandı. Biz bu yüzden. Sonra yazar çevirmen dipnot düşmüş. Dipnotta anlaşılıyor. Diyor ki esasında böyle değil. Yani Kral Abdullah burada hani o şeyi bütün o macerayı Arapların isyan etmesini savaşları vesaire haklı göstermek için böyle bir şey gösteriyor. Aslında hani belki hatırat kitapları yazılırken hazırlanırken de bilhassa belki siyasi kişiliklerin hatıratları böyle bir dipnotlarla hani şerhlerle böyle yapılınca hem o insanın anlatımıyla dışarıdan bakışı da ikisini beraber yakalayabiliyorsunuz. O çok güzeldi. Çok ilginç geldi bana.
Burayı biraz daha açabiliriz istersen Furkan. Senin de şimdi katkılarınla. Yani ben Ali Ulvi Kurucu'nun biraz önce bahsettiği hatıralarını okurken oradan aynı zamanda çok büyük bir edebi zevk de aldım. İşte başka hatıralarda da onu hep hissettim. Şimdi öyle yazılan kitaplar var ki yani pek çok tür için söyleyebiliriz bunu. Çok böyle ince işçilikle bir de böyle edebi yönüyle pek çok açıdan böyle süsleyerek püsleyerek yani ben bunu daha iyi okuyucuya anlatmalıyım kaygısını gütmeden yapınca oradan o hikayeyi devşirme olayı tam gerçekleşmeyebiliyor. Yani daha zayıf daha güdük kalabiliyor. O yüzden edebiyat da aslında yani sadece düz bir hayat hikayesi anlatmak değil bunu bir şekilde süsleyebilmek bir şekilde onu daha böyle albenili hale getirmek o da herhalde daha kıymetli.
Yani ben de bu şekilde düşünüyorum. Hatıratlar zaten hayatın olduğu gibi anlatılmasından ziyade zihne nasıl yansımışsa o şekilde biraz daha böyle hayal ürünleriyle de süslenebiliyor. Bu da önemli bir nokta. Okur bunu yani kitabı okumaya başladığı andan itibaren o dünyanın içerisine dalabilmesinin yolu da bu zaten yani o hayal dünyasının içerisine dalabilmesinin. Yazar onun içerisine bazı soslar katıyor yani. Öyle söyleyeyim. Yani gerçekliği çarptırmıyor ama bir taraftan işi abartı demek istemiyorum. Hafif abartı unsurları da koyuyor. Ki mesela bunu şeyde görüyoruz. O biyografi yazarı Stephen Zweig'de görüyoruz. Çok kaliteli bir biyografi yazarı.
Tabii.
Ama
Balzac üzerine, Dostoyevski üzerine çok
Çok ben mesela Balzac kitabı 550 sayfa falandı bayağı. 550'den fazlaydı. Ben onu çok hızlı bir şekilde okuduğumu şimdi hatırlıyorum. Balzac kitabını. Ama kitabı elinizden bırakamıyorsunuz. Evet. Yani. Öyle bir dünyanın içerisine alıyor. Yani Stephen Zweig'in...
İşte Tanpınar'ın Yahya Kemal kitabı. Yani büyük yazarların, başka büyük yazarları anlattığı kitaplar da o anlamda hani hatırat anı türünde gerçekten çok iyi. Yani onu yayına hazırlayan, işte Ali Lokurucu'nun hatıralarını Ertuğrul Düzdağ hazırlıyor mesela. Hı hı. Ali Emir Efendi'nin hatıralarını Taha Kılınç hazırlıyor. Veya arka planda ismi kendince belli olmayan, işte gizli tutulan editoryal aşama var. Yani orada da büyük bir işçilik oluyor. Ve onu az önce işte bahsetmeye çalıştığım süslemelerle daha böyle kıvamlı hale getirme çabası biraz orada saklı. Yoksa metin ham haliyle çok yani kitap yapsanız tırnak içinde işe yaramayacaktır. Ama onu bir editöryel işçilikle, özel hazırlama aşamalarıyla daha okunabilir hale getiriyorsunuz.
Dikkat etmişsinizdir. Hem Ali Lokurucu'nun hatıralarında hem ben Serhan Tayşin'in hatıralarında Ali Emir'in izinde olan başlığı olan o hatıratta da onu gördüm. Mesela ara başlıklar. Taha abi muhtemelen onları koymuş, ayırmış uzun bir çalışmanın sonucunda.
Orada mesela çıkartılmış olanlar da çok vardır. Tekrarlar tabii, vardır. Çünkü birisi zaten, kendi başında. Hatıralarını anlatıyor. Çoğu yerde tekrar ediyordur. Evet. Veya belki kronolojik sıraya koymak gerekiyordur onu.
İşte o ara başlıkların konulması. Sonra Ali Lokurucu'nun hatıralarında şey fark etmiştim. Furkan'ın dediği gibi hani o süslemeler abartı, mübalağadan bahsetti ama şey de var. Ali Lokurucu'nun hatıralarında mesela sadece hatırat okumuyoruz. Bir anlamda aslında şiir kitabı gibi.
Doğru.
Bir
kendisi
anlamda bir
şair,
şey
aruzla
gibi.
Yazan bir
mesela
şair
Ziya Paşa'dan o kadar çok mısralar paylaştı ki ben Ziya Paşa'nın yani ben hani bizzat okumamıştım şahsen onu okuduğum zamanlarda mısralarını ilk orada gördüm mesela. Evet. Böyle bir yanları da var yani.
Aruzla yazan son şairlerden de aynı zamanda kendisi.
Evet yani bahsetmiş olduğum şey bütün hatıratlar için muhtemelen geçerli değildir yani. Ama en azından benim daha çok okuduğum biyografiler, otobiyografiler ve hatıratlarda dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi de bu oldu. Bir de şöyle bir şey var. Özellikle Batı kaynaklı yani Batı'da yazılmış olan biyografilerde. Mesela işte bir gençlik lideri vardı. 60'lı yılların sonlarında Che Guevara mesela. Onunla alakalı yazılan bir hatıratı ben okumuştum. Biyografi okumuştum. Adam arşiv çalışması yapmış Yusuf. Ama yani aslında tarih kitabı yazmış. Bir şahsın tarihini ve bir dönemin tarihini, bir Latin Amerika tarihini yazmış bir adam üzerinden. Ama belli hususlarda o sosları koymadan yapamıyor yani. Hani o abartı unsurlarını, o kahramanlaştırma.
Doğru.
Yani bunu yapması gerekiyor. Mesela Edward Hallett Carr, yani ki şu an yani vefat etmiş bizzat ama bu... İngiliz olmakla birlikte dünyanın gelmiş geçmiş en büyük Sovyet uzmanı derler. Mesela Karl Marx kitabı vardır onun, biyografisi vardır. Hı-hı. Bak orada da çok ilginç bir şey. Orada da var aynı durum. Yani benzer bir şey var. Tabii. Orada böyle bir...
Epikleştirecek.
Ya, epikleştiriyorsunuz. Aynen böyle bir kahraman. Kahraman demek istemiyorum ama işin içerisinde biraz da hem başlıklarıyla hem içeriğiyle yani bir şeyler katmaları gerekiyor demek ki. Ki bu adamlar basit adamlar değil. Tarih nedir diye tartışan bir adam. İşte sizle beraber de bir okumasını yapmıştık Edward Hallett Carr'ın. Buna rağmen yazmış oldukları bir biyografide yani bu tip şeyleri yapmaları gerekiyor zannediyorum.
Evet. Bir de hatıraların şu yanı da güzel. Herkese hitap edebilir. Mesela bir iş adamının hatıralarını işletme okuyan mesela bir arkadaşımız okuyabilir değil mi? Bir edebiyatçının hatıralarını biz okuyabiliriz. Herkese hitap eden bir tür yani çok enteresan değil mi? Edebiyatta mesela böyle bir tür
herkesin
başka var mı acaba?
Herkesin hayatında kendi içinde kıymetli yönler var.
Tabii.
Onlar işte ince işçilikle ortaya çıkartılabiliyorsa hepsi kıymetli, hepsi
evet.
Güzel.
Evet.
Ya aslında biz bu hatıratla şunu da görüyoruz. Yani sıradan insanların yaşamı değil. Hayatta bir şeyi başarmış insanların yaşamı var. Öyle değil mi? Yani o başarmışlığı nasıl ortaya koyuyorlar. Yani nasıl koymuşlar, nasıl tavır belirlemişler.
Bu da güzel bir noktaya değindin. Aslında evet okuduğumuz hepsi. Bir
kelime, ondan emin
ama öyle gerçekten. Şu an ben mesela okuduğum değil mi? Bütün hatıratlar hepsi bir
yani
şekilde başarılı olmuş insanlar. Ama şey de olması lazım değil mi? Şimdi merak ettim sen söyleyince. Aslında sıradan insanların da hatıratları yazılsa. Mesela işte Süleyman Ragıp yazıcılar abimiz yer yer Facebook'ta, Twitter'da, sosyal medyada hani böyle sıradan insanların hatıralarını kısa kısa paylaşıyor ya onların hayatlarında. Evet. Belki bir bütün olarak mesela sıradan bir insanın hatıratı yazılsa var mı acaba böyle bir tür? Ben karşılaşmadım. İşte böyle bir kitap var mı acaba?
Doğru. Yani olmalı. Her insanın hayatı kıymetli kendi içinde.
Öyle ama bizim okuduğumuz hatıra şimdi
şu ana
kadar...
Herkes diyor ya benim hayatım yani yazsan roman olur diye. Öyle. Roman olması zordur belki de hatırat olabilir işte.
Bence roman da olur, hikaye de olur. Benim de böyle bir görüşüm var. Aslında her insan bir senaryodur. Her insan bir roman.
Ama neden
her
yazılmıyor?
İnsan bir hikayedir. Doğru, yani yazılmıyor. Işte... Yazılmıyor çünkü yazılmaya değer...
Pek çok parametre var. Ona basacak yayın evi bulman lazım. Bir ticari bir döngü var sonuçta orada. Doğru.
Ama yani tırnak içerisinde...
A kişisinin hatıratını kim okusun der yayın evi sana yani.
Hadi tırnağı kaldırıyorum parantezi alarak söyleyeyim. Dostoyevski... Bunu daha önceden birkaç yerde de paylaşmıştım. Kitaplarını yazıyor. Kitaplarında çok hikayeler çok gerçekçidir. Siz de fark etmişsinizdir onun dilini.
Tabii Karamazov kardeşleri tabii, tabii. Suç ve Ceza'da.
Kesinlikle. Mesela insanları yolda buluyor. Onlara yemek ikram ediyor, ısmarlıyor neyse. Ve onların hayat hikayelerini dinliyor. Çok ilginç. Hatta ceplerine para koyuyor. Sokakta sıradan insanların hayatlarını dinliyor ve notlar
sonra
alıyor.
Sonra roman karakterine dönüştürüyor onları.
Yani aslında sıradan insanların hayatları usta bir eline usta bir işte elde bir anda klasiğe dönüşüyor.
Doğru.
Bunda güzel dikkat etmek.
Evet, lazım. Programımızın sonuna geldik yavaş yavaş. İlginç bir şekilde bugün başta vaat ettiğimiz dergileri ve kitapları konuşamadık. Ama bence çok güzel oldu. Ben kendi açımdan çok keyifli buldum programı. İnşallah dinleyicilerimiz de beğenmişlerdir. Hatıralar, biyografiler.
Zuhurat oldu aslında.
Konuştuk. Zuhurat üzere bir program
yani
oldu.
Yani planlı değil, zuhurat üzere. Evet. O da güzel.
Var mı son cümleleriniz?
Evet, hatırat okumaya gayret etmek
evet,
gerekiyor.
Evet, kamu spotu giriyoruz. Hatırat okuyun.
Hatırat diye bir kitap olsaydı yasak olurdu.
Bu spotun üzerine daha söyleyecek hiçbir şeyim yok.
Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta tekrar buluşmak üzere.
Ben de bu arada çok teşekkür ederim. Programı kapatmadan önce beni davet ettiğiniz için, bu güzel muhabbet için. İnşallah daha başka programlarda da görüşürüz.
İnşallah. Okudukça'nın sonuna geldik. Hayırlı günler dileriz. Bir sonraki programda buluşmak üzere efendim.